Item 14, Kale, Stephen James, sayfa 175. Bu dosyalara sonra bakabilirdim. Maria'nın söylediklerini kaçırmak istemiyordum. Lien Hua'nın onu cesaretlendirmesini dinlemek için kapı aralığına tam zamanında çıktım. Eğer Cassandra tehlikedeyse ona yardım etmek istersin, öyle değil mi? Maria dudağını ısırdı. Tamam, ama bunu benden duymadınız. Bu da yorumların en baştan çıkarıcı olanıydı. Tamam dedi Lien Hua, sen bize hiçbir şey söylemedin. Maria derin bir nefes alıp hayvan yetiştirme bölümünde bizden başka kimse olmamasına rağmen sesini alçalttı. Cassandra bazen evime gelir, birlikte eğleniriz. Bilirsin işte, ve çok içtiğinde o, yani bir keresinde bir gece bana yaptığı köpek balığı araştırmalarıyla hükümete çok gizli bir silah yapımında yardımcı olduğunu söylemişti. Daha işe yarar bir şeyler duymayı umuyordum. Cassandra'nın söylediği tipik sarhoş bir akvaryumcunun söyleyebileceği türden şeylerdi. Köpek balıklarıyla çok gizli bir silah mı dedim? Evet, bir tür öldürücü ışın silahı veya ona benzer bir şey. Bilmiyorum. Açık görüşlü olabilmek için mesleki tarafsızlığımı korumaya çalıştım. Bir ışın silahı dedim. Öldürücü ışın silahı. Affedersin ama bunu hükümet için mi yapıyordu? Söylediği buydu. Gerçek, hayal, hayal, gerçek. Bazen ikisini birbirinden ayırt etmek zor oluyor ama bu olayda Cassandra'nın içinde bulunduğu iş her neyse, köpek balığına dayanan öldürücü ışın silahı üretiminde hükümete yardımı içermediğinden oldukça emindim. Lien Hua, Maria'ya Cassandra'nın sarhoşken söyledikleri hakkında kibarca birkaç soru daha sorarken, ben de sabırsızca hayvan yetiştirme merkezini tekrar gözden geçirdim, alnımı sildim. Konsantre ol Pat, ana noktaları düşün, zamanlama, mekan, görüş hatları, giriş ve çıkışlar. Pekala, şimdi, eğer Cassandra gerçekten kaçırılmışsa neden burada, neden bu sabah? Saldıranlar ona nasıl yaklaştı? Baştan mı çıkarttılar, şaşırttılar mı, yoksa tuzağa mı düşürdüler? Onu nasıl kontrol ettiler? Tehdit ederek mi, kaba güçle mi, bağlayarak mı? Evet, eğer hayvan yetiştirme bölümünde kaçırıldıysa suçlu onu akvaryumdan dışarıya nasıl çıkardı? Hem ön kapı hem de personel girişi video kameralarla izleniyordu. Maria'nın yanından geçip uyum havuzuna ve onun arkasındaki merdiven boşluğuna baktım. Merdiven boşluğu, oh! Aceleyle iki kadını geçip basamaklardan aşağıya indim ve uyum havuzunu çevreleyen dar bir oda buldum. Solumdaki kapı aralıktı. Merdivenlerin arkasındaki askılarda yarım düzine ıslak giysi, ağırlık kemerleri ve regülatörler asılıydı. ''Ne var Pat?'' diye bağırdı Lien Hua. ''Bir dakika.'' El fenerimi çıkartıp kapı aralığının ilerisindeki loş alana doğru tuttum. Antiseptiklerin steril kokusu ve akvaryumun devasa büyüklükteki filtrasyon motorlarının titreyen sesi havayı kaplıyordu. Anlaşılan bu köpük ayırıcıları geçip akvaryumun su kalite kontrol merkezine doğru giden yoldu. Yanında yetiştirme alanının tavanına kadar yükselen iki damıtma kulesini gördüm. Fenerim hayvan yetiştirme alanının altındaki diğer arıtma ünitelerine doğru giden loş yol şebekelerini aydınlattı. Bunlar sanki akvaryumun komşu kanadındaki büyük su depolama tesisleriydiler. Eğer görünmeden birini hayvan yetiştirme alanından çıkarmak isteseydim, bu işi yapmak için en doğru yer burası olurdu. Maria diye merdivenlerden yukarıya seslendim. Bu yollardan herhangi biri çıkışa açılıyor mu? Sesi merdivenlerden aşağıya süzüldü. Çöp bidonlarının arkasından acil çıkış kapısına gidilebilir ama kimse orayı kullanmaz. Orada arıtma depolarının yakınında olmak tüyler ürperticidir. Herkes oraya gitmekten kaçınır. Tüyler ürpertici olması iyidir, hem de çok iyidir. Tüyler ürpertici şeyleri hep tercih ederler. İşte bu kadar, buradan geldi. Feneri duvarlara doğru tutup tırnak izlerini, itiş kakıştan oluşabilecek ayakkabı izlerini, diğer belirtileri ve boğuşmada meydana gelebilecek herhangi bir izi aradım. Hiçbir şey yoktu. Sonra çapraz metal basamakların arasına sıkışmış olabilecek iplik, kumaş parçası veya saç aradım. Ancak yine bir şey bulamadım. Son olarak zemini inceledim ve kumla kaplı sivri bir çakıl taşı buldum. Büyük bir ihtimalle bir tür atık kumlu arıtma sisteminden havaya fırlamıştı. İlk başta olağan dışı bir şey görmedim, ancak zemini daha iyi incelemek için çömeldiğimde merdivenlerin hemen dibinden başlayan ve ince kum tabakası boyunca devam eden iki şerit gördüm. Bu iki şeridin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordum. Bunları daha önce Güney Kaliforniya'daki bir kumsalda görmüştüm. Baygın bir kimseyi koltuk altlarından tutup sudan sürüklerseniz ayakları kumda böyle izler bırakır. Eğer birini geriye doğru merdivenlerden aşağıya su arıtma merkezine sürüklerseniz de bu izler oluşur. Lien Hua diye seslendim, buraya gel. Maria, sen olduğun yerde kal. Sürüklenme izlerinin yanındaki belirsiz ayak izlerini inceledim. Bir işe yaramazdılar. 357 Sig P229'umu kılıfından çıkarttım. Lien Hua'nın aceleci ve hafif ayak seslerini duydum. Ne oldu Pat? Bak, fenerimi arıtma tesislerinin katakomplarına doğru gözden kaybolan iki şeride tuttum. Onu buradan sürükledi. O da tabancasını çıkarttı. Sence hala burada olabilirler mi? Bu mümkün dedim, görelim bakalım. Kolum bükük ve tabancam hazır bir biçimde Lien Hua'yı önümüzdeki karanlık yol ağına doğru ilerlettim. Telefonun çalmasıyla ekranda Warren Lint'in numarası belirince Victor Drake küfretti. Warren Lint o aptal akvaryum müdürü. Arıyor olması iyiye işaret değildi, kesinlikle değildi. Victor cevap verdi, ne var? Bay Drake efendim, sizi Cassandra Lillo ile ilgili olarak rahatsız ediyorum. Bugün işe gelmedi. İlk başta pek önemsemedim. Ancak daha sonra polis arabasını aramaya başladı ve iki FBI ajanı etrafa bakmak istediler. ''Bana size haber vermemi söylemiştiniz.'' ''Sana ne söylediğimi biliyorum.'' diye bağırdı Victor. FBI ajanları mı? Normalde Warren Lint'in pozisyonundaki biri bu numarayı bilemezdi bile. Fakat Victor çeşitli şirketlerinde iki düzine araştırmacı görevlendirmişti ve müdürlerine bu personelle alakalı disiplin yüzünden veya yönetimle ilgili bir sorun çıktığında kendisini aramalarını tembih demişti. Ne de olsa Victor Rook projesinde yer alan herkesi yakından gözetlemeliydi. Peki benim ne yapmamı istersiniz diye sordu Lint. Oyala, ne yaparsan yap. Cassandra'nın dosyalarına bakmalarına izin verme. Uzun bir sessizlik oldu. Sanırım bunun için artık çok geç efendim. Onlara ofisini gösterdim bile. Victor'un kafası patlayacak gibi oldu. Hayır, hayır, hayır, hayır. Lint'in beceriksizliği artık sınırı aşmıştı. Victor kararlı bir biçimde telefonu kapattı. Cassandra Lillo, Miko polis sakkaritleri araştıran köpek balığı araştırmacısı kadın, güzel olan, evet onunla bizzat kendisi mülakat yapmıştı. Ancak onunla ilgili olan diğer şey neydi? Başka bir şey daha vardı, başka bir şey. Hunter, evet. Austin Hunter'ın bir keresinde ondan bahsettiğini duymuştu. Onunla dalmaya gittiğini ve bu yüzden iki hafta boyunca herhangi bir görev için müsait olamayacağını söylemişti. Evet, onlar çıkıyordu. Yani birlikte bu işin içindeydiler. Harika. Oh, bugün gitgide daha da iyiye gidiyor. Victor bir an için Lint'e bir ders vermeleri için Geoff ve Surikata'yı göndermeyi düşündü. Ama daha sonra akvaryumu bizzat kendisinin ziyaret edip olup biteni görme zamanının geldiğine karar verdi. Bölüm 35. Lien Hua ile birlikte geçitte sessizce ilerleyerek arıtma tesislerinden içeriye girdik. Arıtma kulelerinin çevresinden ve arasından kıvrılarak giden bir dizi yol, sadece tepemizdeki loş ışıklarla ve duvarlarda tek tük asılı olan sarı ampullerle aydınlatılmıştı. Akvaryumun ihtiyacı olan milyonlarca litre suyu pompalayan, filtreleyen ve temizleyen motorların zayıf homurtuları çevremizi uğuldatıyordu. Birkaç yere serpiştirilmiş işaretler, hayvan yetiştirme alanını, yedi ölümcül denizin arıtma istasyonunu ve birkaç başka perde arkası mekanı gösteriyordu. Ancak bunun dışında çevremizi saran tüm yollar kasvetli bir labirente doğru gidiyordu. Burası gerçekten de Maria'nın söylediği gibi tüyler ürperticiydi. Üçüncü kuleyi dönerken yaklaşık 8 metre kadar ilerimizde su depolama tanklarından birinin arkasında bir ses duydum. Maria buraya kimsenin inmediğini söylemişti. Dur dedim, ellerini havaya kaldır. Ayak sesleri, tabancamı kaldırdım. Sana dur dedim. Sonra biri köşeyi döndü, tabancamı kaldırdım ve namluyu doğrulttum Tessa'ya doğru. Ateş etme diye bağırdı. Başıma doğru nişan almış olarak ne yaptığını sanıyorsun sen? Tabancamı indirdim. Kalbim hızla çarpıyor, ellerim titriyordu. Tessa, ne işin var burada senin? Ters yöne girdim. Tabancamı tekrar kılıfına soktum. Nasıl ters yöne girersin? Burası yasak bölge. Sanırım tabancadan olsa gerek, sesi gergindi. Tuvaleti arıyordum. Sanki bunu yutmuştum. Burası gerçekten ürpertici, öyle değil mi dedi. Sol tarafında duran Lien Hua çıkış kapısını iterek açtı. Köreltici güneş ışığı içeriği yaladı. Pat, buraya gel. Tessa'ya baktım ve onu Lien Hua'nın tarafına doğru ittim. Kapının dışında bir çift paslı çöp bidonunu geçerek binanın yaklaşık 40 metre, belki de daha da ilerisinde giden yemek servisi ana teslimat platformuna doğru giden bir yol uzanıyordu. Teslimat yolu dedi Lien Hua. Eğer Cassandra'yı merdivenlerden aşağıya sürüklediyse burada onu bekleyen bir araba olabilirdi ve böylelikle güvenlik kulübesinin önünden geçmek zorunda kalmayabilirdi. Çıkışın hemen yanında yerde küçük bir şey gördüm, bir ok. İncelemek için eğilmiştim ki Tessa'nın bana doğru geldiğini duydum. Geri çekil kuzgun. Öldü mü? Cassandra öldü mü? Tessa'ya baktım ve yüzünün kıpkırmızı olduğunu gördüm. Lastik bilekliği şaklattığını fark ettim. Gördün mü işte? Sinirlendiğimi hissedebiliyordum. Bu yüzden bu tip yerlere gelmeni istemiyorum. Lütfen şu lastik bandı şaklatmayı keser misin? Şak!
Öldü öyle değil mi?
Nerede olduğunu bilmiyoruz dedim sertçe. Başına ne geldiğini de bilmiyoruz. Seni az kalsın vuruyordum. Beni duyuyor musun?
Bu gerçekten de çok kötü olurdu.
Evet öyle olurdu. Lien Hua'ya cep telefonumu uzattım. Ben Tessa'yı yukarıya götürüyorum. Birkaç fotoğraf çekebilir misin? Okun, çıkışın ve yolların fotoğraflarını. Lien Hua telefonu aldı. Tessa'yı kolundan tutarak loş geçiş yolundan geçip merdivenlerden yukarıya çıkardım. Tabancamın kemerimde rahatsızlık veren ağırlığını hissedebiliyordum. Tessa'ya çok kızmıştım. Kızmıştım çünkü onu seviyordum. Fakat daha çok korkmuştum. Çünkü biraz önce namlunun ucunda üvey kızımın yüzünü görmüştüm ve ben tetiği çekmeye hazırdım. Maria merdivenleri yukarısında bizi şaşkın ve kaygılı bir ifadeyle karşıladı. O da nereden çıktı? Ters yola girdim dedi Tessa masumca. Maria dedim, lütfen bu genç bayanı ön girişe götürebilir misin? Tessa bana hiddetli bir başkaldırıyla baktı. Ancak aynı zamanda yüzünde bir korkunun gölgesi de vardı.
Bana bağırmayı kes, tamam mı? Nerede olduğumu bilmiyordum.
Sana uzaklaşmamanı söylemiştim. Tessa orada olmamalıydı ama yine de bağırdığım ve onu korkuttuğum için kendimden nefret ettim. Bu yapmak istediğim en son şeydi. Mezbahanın görüntüleri tekrar gözümün önüne geldi. Öfke ve hiddetin karmaşası içimde dolaşıyor, süzülüyordu. Lien Hua'nın basamakları tırmandığını fark ettim. Tessa'ya doğru dönüp seninle birazdan ilgileneceğim dedim. Tessa başını salladı ve Maria ile birlikte gitti. Omzuma şefkatlice elini koyarak sadece benim duyabileceğim yumuşak bir sesle ''İyi misin Pat?'' dedi Lien Hua.
''Evet iyiyim.'' Derin bir nefes aldım. ''İyiyim.''
Beni iyi hissettirmişti.
''İyi haberlerim var. Aşağıda fotoğraf çekerken su kalite kontrol merkezinden aradılar. Tüm su testleri temiz çıkmış, insan kanına rastlanmamış. Videoda da bir şey yok. Cassandra köpek balıklarına yem olmamış.''
Sürüklenme izleri de bu söylediğini destekliyor dedim.
Sürüklenme izleri hakkında polise bilgi verip arıtma bölgesini aramalarını söyleyeceğim. Orada kimsenin olmadığından %100 emin olmak istiyorum. Belki çıkış kapısında birkaç ize rastlarlar.
Cassandra'nın ofisinde bakmak istediğim birkaç şey daha var. Senin de daha sonra giriş kapısında buluşalım. Başka bir söz söylemeden gitti. Ben de bilgisayar çantamı alıp tekrar Cassandra'nın ofisine gittim. Daha önce dosyalarını incelerken aklıma bir fikir gelmişti. Bu sabah aynaya Hunter'ın zarflarının üzerindeki iade adresine bakmasını önermiştim. Belki zarfların üzerinde iade adresi bulamamış olabilirdik. Ancak belki de e-postalarda bir tane bulabilirdik.
36. Bölüm. Cassandra'nın son zamanlardaki e-postalarına baktım. Ancak hiçbiri onu kaçıranın kimliği veya sabahın erken saatlerinde akvaryumda ne yaptığı hakkında bir ipucu içermiyordu. Gel gelelim Seal Hunter diye bir e-posta adresi buldum. Tahmin ettiğim kadarıyla bu Hunter'ın hesabıydı. Bununla daha sonra ilgilenirsin, burada işini bitir ve gidip Tessa ile konuş. Gitmeden önce evvelden bulmuş olduğum şifreli dosyaları kopyalamak için bilgisayarımı Cassandra'nın bilgisayarına bağladım. Belki FBI'ın sanal suç biriminden birilerinin veya Terry'nin dosyalara bakmasını sağlayabilirdim. Belki işe yarar bir şeyler bulabilirlerdi. Enter tuşuna bastığımda cep telefonum çaldı, arayan Ralph'tı. Ağzımı açıp bir şey söyleyemeden bağırmaya başladı.
Cinayet biriminden Dan'ın amirin aradın mı sen? Tayman Gray Smith adında birisini.
Çok sevinmişe benzemiyorsun.
Pekala, tahmin et bakalım, kim FBI müdürü P.T. Rodale'in golf arkadaşı?
Dalga geçiyorsun.
Bir saat önce Gray Smith Rodale'ı arayıp protokolü takip etmeyi reddeden ve San Diego'da devam etmekte olan bir soruşturmaya burnunu sokan bir FBI ajanını şikayet etmiş. 20 dakika önce Rodale Margaret'i aramış ve tahmin et bakalım, 5 dakika önce beni kim aradı?
Üzgünüm Ralph.
Burada neler oluyor Pat?
Ben de bunu anlamaya çalışıyorum.
Bilgisayarım dosya kopyalama işleminin 1 dakika sonra biteceğini haber verdi. Mas'taki Tayman Aina Mendez'i arayıp Tayman Gray Smith'le arayı bulmasını söyledi. Şu kundaklama soruşturmasıyla ilgili bizden yardım istemişti. Ve şu ana kadar peşinde olduğumuz her şey yangınlarla alakalı. Cinayet masasının bunlarla ne ilgisi var anlayamadım. Bildiğimiz kadarıyla ölen kimse yok. Dosyaları kopyalamayı bitirip bilgisayarımı kapattım.
Pekala, beni dinle. Rodale'i saat 3'ten önce geri aramam gerekiyor. Beni bu konu hakkında bir an önce güncelleştir. Areo Drive'daki FBI saha ofisindeyim. 311 numaralı odada. Buraya gel ve...
Ralph, ilk önce Tessa ile ilgili bir işim var. Bu çok önemli.
Ralph bir babaydı. Bu nedenle beni anladı. Pekala, ancak aklında olsun. 3'e kadar onu aramam lazım.
Bu arada bavullarını bulabildiler mi?
Tek kelimelik cevabını bir öfke fırtınası kapladı.
Hayır.
Sana tişörtlerimden birkaçını vermeyi teklif ederdim ama korkarım ki biceps kısımları büyük gelebilir.
Ah, aman ne komik. Sana hava yolları hakkındaki düşüncelerimi söylemek isterdim. Ancak annem hep ne der bilirsin.
Ne der?
Söyleyecek iyi bir şey bulamadığın zaman bir şeye ateş et ve işine geri dön.
Göz kırptım. Ralph'in annesiyle tanışmıştım. Şaka yapıp yapmadığından emin olamadım.
Hayır, böyle bir şey demez. Aslına bakarsan demiş olmalı. Elinden geldiğince çabuk buraya gel.
Telefonu kapattık. Cassandra'nın ofisine son bir kez göz attım ve üvey kızımla konuşmak için ana lobiye geri gittim. Ralph'in annesinin nasihati rahatsız edici derecede biraz önce arıtma bölümünde olanları hatırlatıyordu. Tessa'yı ıskarmoz havuzlarının yanında beni beklerken buldum. Beni yaklaşırken görünce geri çekildi.
Hey dinle.
Elimden geldiğince yumuşak konuştum. O kadar sinirlendiğim için üzgünüm. Bunu biliyorsun öyle değil mi?
Sessizlik.
Sadece seni çok önemsiyorum. Benim için dünyadaki en önemli insan sensin. Seni seviyorum ve başına bir şey gelmesini istemiyorum.
Benimle tartışacağını ve oh normalde sevdiğim insanlara ateş eder misin türünden küçümser bir yorum yapacağını düşünüyordum ama yapmadı.
Senin bana söylediklerini yapacaktım. Sesinde öfkeden bir iz yerine sadece yalnızlıktan bir kesit vardı. Şu yalnız başına dolaşmama falan hakkında söylediklerini. Ama sonra iki köpek balığı gözlerimin önünde bir balığı resmen yediler ve ben çok korktum, seni aramaya gittim.
Beni aramaya geldi. Aramaya geldi. Dinle dedim. Şu anda bu olayla ilgili birçok şey dönüyor.
Sorun değil, anlayabiliyorum. Muhtemelen çok kızgınsın, bunu biliyorum. Ama bugün kendi başıma biraz zaman geçirebileceğimi umuyorum. Bilirsin işte, biraz rahatlamak için. Eğer sorun değilse tabii.
Akvaryumun arka taraflarında dolaşıyor. Şimdi de benden kendisine daha fazla özgürlük tanımamı istiyor. Bu kesinlikle olmayacaktı.
Sanmıyorum Tessa.
Birdenbire bana olmadık bir soru sordu. Jawfish'i gördün mü?
Neyi?
Jawfish'i. Iskarmoz havuzunun ilerisindeki bir sergiyi işaret etti. Erkek jawfishler yavrularının gelişmekte olan yumurtalarını ağızlarında taşırlar. Bunu biliyor muydun?
Hayır ama bir jawfish olmadığım için memnunum.
Sözümü kesip konuyu değiştirdi. Beni dinleyip dinlemediğinden şüphe duydum. Daha çok da huzursuz olmaya başladım. Başka balıklar da bunu yapıyor diye devam etti. Mesela arowana, yavruları yumurtadan çıktıktan sonra bile büyümeleri sırasında onları korumak için ağızlarında taşımaya devam ediyorlar.
Oh, anlaşılan bu balıklarla ilgili bir sohbet değildi. Peki yavru balığı ne zaman bırakmaları gerektiğini nereden biliyorlar diye sordum.
Iskarmozlara daha sonra jawfishlere baktı. Kendi başlarının çaresine bakabilecek kadar büyüdüklerinde onların yüzüp gitmesine izin veriyorlar. Bana kalırsa bazen muhtemelen gitmemeleri gereken yerlere giderler ama o mükemmel olmamalarına rağmen yavrularına güvenir.
Boğazımın düğümlendiğini hissettim. Yavru balıklar geri gelir mi?
Belki dedi, eğer babaları onları güvende hissettirirse.
İç çektim. Başarılısın, bunu biliyorsun değil mi? Çok başarılısın.
Günün daha erken saatlerinde beni onu buraya getirmem için ikna etmişti ve şimdi de tek başına dolaşması için neredeyse ikna edecekti.
Öyleyse dedim, ağzımdan ayrılıp bir süreliğine tek başına dolaşmak istiyorsun.
Geri gideceğim.
Nereye gideceksin?
Bilmiyorum, belki bir süre şehir merkezinde takılırım. Demek istediğim, ilk önce otele bir uğramam gerek, tabii eğer bir sakıncası yoksa.
Bekle, bunu biraz düşünmeliyim. Hayal kırıklığımı duygularımdan, güvenimi kararsızlığımdan ayırmaya çalıştım. Pekala.
Sessiz ol, düşünüyorum. Belki 4 saniye bekledi beklemedi. Evet.
Hala düşünüyorum.
Yavaş düşünüyorsun.
Bana hakaret etmek işini kolaylaştırmayacak.
Özür dilerim, kasten yapmadım. Peki buna ne dersin? Senin yaşındaki çoğu adamdan çok daha hızlı düşünüyorsun.
Bu da hakaret sayılır.
Onu güvende hissettir. Bu senin işin. Böylelikle geri yüzmek için kendisini hep güvende hissedecek.
Pekala Tessa. Akşam üzeri senin olsun. Böylelikle ikimiz de biraz rahatlarız. Ancak seni kontrol etmek için aradığımda sakın bana zor zamanlar yaşatma.
Eğer 5 dakikada bir aramazsan sorun olmaz.
Benim için işimden çok daha önemli olduğunu bilmeni istiyorum. Bunu biliyorsun değil mi?
Bir süre içi sessiz kaldı ve sonra herhangi bir iğneleme ve küçümseme olmadan evet biliyorum dedi.
Senin için her şeyi yaparım.
Tamam, beni sevdiğini biliyorum ama bu şefkatli baba kısmını abartmayalım, tamam mı?
Öyleyse normale dönelim. Birlikte akşam yemeği yeriz dedim. Yeri ve zamanı daha sonra kararlaştırırız.
Başını onaylarcasına salladı. Tamam.
Kapıya doğru gittik. Söyle bakalım. Jawfish ile ilgili konuşmayı daha önceden mi hazırlamıştın yoksa hemen oracıkta mı uydurdun?
Çabucak düşünmekte üstüme yoktur dedi. Otele Ajan Jiang'ın arabasında gidebilir miyim?
Ajan Jiang mı?
Evet, bana daha önce nasıl kullandığını görmem için onunla gitmem gerektiğini söylemiştin, hatırlasana.
Pekala, akşam yemekte görüşürüz.
Tropikal balıklı ana bilet satış yerinin önünden geçtik.
Bu arada daha önce hiç Lorenzini ampulleri diye bir şey duymuş muydun?
Hayır, nedir onlar?
Köpek balığının başındaki elektro algısal organlar, Lorenzini adlı bir araştırmacı keşfetmiş.
Hah, al işte, buna ne demeli?
Kapıdan çıkarken benim 1 haftalık maaşım değerinde takım elbise giyen bir adam yanımızdan geçti ve az kalsın bana çarpıyordu. Önüne bak diye omurdandı.
Lien Hua bizi dışarıdaki basamaklarda karşıladı.
Tessa ile ikisi uzaklaşırken bir devriye arabasının park yapılmaz alanının tam ortasında durduğunu gördüm. Dedektif Dan dışarı çıktı ve sigarasını kaldırıma attı. Kayıp bir insanın soruşturması sırasında bir cinayet dedektifini görmek hiçbir zaman iyiye işaret değildi.
Umarım bu, Cassandra'nın cesedinin bulunduğu anlamına gelmiyordur diye düşündüm.
Ralph'i görmeye gitmeden önce dedektif Dan'la konuşmam gerekiyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 191.